Ayrım 24.
Karolinglerin başlatmış olduğu kalkınmanın ardından 10. yüzyılda kültür bakımından yeniden bir gerileme olmuştur Orta Çağ'da. Ancak ağırlık merkezi Fransa'da Coligny Manastırı olan bir reform çığırı ile 11. yüzyılda düşünce hayatında yeni bir kalkınma başlamıştı. İşte yalnız Skolastik'in ilk döneminin değil, bütün Orta Çağ'ın en güçlü düşünürlerinden biri olan Anselmus, 1033-1109 bu kalkınma ortamında yetişmiştir. Anselmus İtalyan, Piemonte'de Avustalı. Uzun yıllar 1093-1109 İngiltere'de Canterbury başpiskoposluğunu yapmıştır. Onun için Canterbury'li Anselmus da denir kendisine. Yapıtları: Dialogus de Veritate, doğru üzerine konuşma. De Divinitatis Essentia Monologium, yaradanın özü üzerine monolog. Cur Deus Homo, tanrı insan neden? Anselmus öğretisinde Augustinus'un izinde yürümüş. Ondan aldığı Credo ut intelligam, anlamak için inanıyorum önermesine açık ve kesin bir anlam kazandırmış. İnancın en yüksek sırlarını Mysterium, akıl ile temellendirmeye çalışmıştır. Ona göre bilgi doğru yargılarla kurulup gerçekleşir. Yargının doğruluğu sonuç çıkarmada kavranır. Bir yargı doğrudur. İleri sürdüğü varsa ve var olana uygunsa, doğruluğun olması için ilgili olduğu objenin de olduğunu varsaymak gerektir. Bunun gibi bütün var olan şeyler de mutlak bir varlığın olduğunu varsayarlar. Mutlak bir varlık olmalı ki var olan şeyler de ona katılsınlar, ondan pay alıp varlık kazanabilsinler. Yine bunun gibi bir mutlak iyi, bir mutlak değer, yoksa iyi olan, değerli olan bir şey de olamaz. Demek ki bir mutlak varlık, bir mutlak iyi, yani Tanrı vardır. Bu düşünce dizisine göre var olmalıdır. Bu Platon'un ideaları, tümel kavramları gerçek varlıklar sayan kavram realizmine dayanarak Tanrı'nın varlığını bir tanıtlama denemesidir. Anselmus'un Tanrı'nın var olduğunu temellendirmek için ileri sürdüğü bir başka yol, ontolojik Tanrı kanıtlaması çok ün kazanmıştır. Bundan sonra Descartes de kullanacak. Bu kanıt kısaca şöyle: Tanrı kavramından Tanrı'nın var olduğu sonucu şöyle çıkarılır. Kavramına, tanımına göre Tanrı en yetkin varlıktır. Ens perfectissimum. İmdi Tanrı'nın var olmadığını düşünürsek Tanrı en yetkin varlık olmaz artık. Çünkü bir şey, yani var olmak niteliği, yükleme, praedikatum eksilmiştir kendisinden. Bununla da eksik bir varlık olmuştur. Tanrı bu da tanımı ile çelişik. Öyleyse en yetkin varlık olan Tanrı'nın var olması da gerekir. Anselmus'un tanıtlaması bilginin salt akılla edinilişi için, salt rasyonalist tutum için çok karakteristik bir örnektir. Bu tutumda bilmek, objeleri kavramsal olarak düşünmek, sonra bu kavramlardan bir takım düşünce işlemleriyle sonuçlar çıkarmaktır. Kavramsal bilgide objelerin kendisini kavramaktayız diyen her anlayışta, kavram realizminde ontolojik kanıt da karşımıza çıkar. Anselmus bu rasyonalist tutumunda öylesine ileri gider ki inkarnasyon doğmasını, yani Tanrı'nın İsa Mesih kılığında cisimleşerek, insanlaşarak kurtuluşunu sağlamış olduğu inancı da mantıkla temellendirmeye çalışır. İnsanın suçu, diyor Anselmus, Tanrı'ya karşı işlenmiş bir günah olduğu için bu günahın kefaretini yine insan tarafından ödenemez. İnsan suçunu Tanrı'ya nasıl ödeyebilsin? Onun için Tanrı kendisini insanın yerine bu kefaretini ödeyecek, yani insan olmasıyla inkarnasyon insanı kurtaracaktır. Bu kanıtlama Skolastik'in doğmayı nasıl kavramsal bir şema haline getirdiğini, nasıl dinsel yaşantı yerine kuru bir mantık yapısı, contraction, koyduğunu açıkça göstermekte. Onun için Orta Çağ'da Skolastik'in yanında sürüp giden bir akım olan mistisizm, doğmayı böyle kavramlaştırmaktan kurtarıp canlı tutmaya hep uğraşacaktır. Anselmus'un Tanrı'nın varlığını tanıtlama denemesinde gördüğümüz gibi, inancın sırları kavramsal olarak ancak Platon'un, kavram realizminin, genellikle Platonizmin yardımıyla kavranabilir. Bu tutumdan ayrılma, credo ut intelligam, anlayayım, kavrayayım diye inanıyorum ilkesini, bu inanç ile akıl bilgisini bağdaştırma, din ile felsefeyi uzlaştırma denemesini, skolastiğin ilk döneminin başlıca kaygısı olan bu işi tehlikeye sokar. Öğretisinde bu tehlikenin ilk belirtilerini ortaya koyan Roskelmus'un görüşlerine, onun için Anselmus şiddetle karşı koymuştur. Yine bunun için kilise bu düşünceleri mahkum etmiştir. Roskelmus. Roskelmus, Fransızcası Roskelin, 1050-1125, Fransa'da Compiègne'li. Orta Çağ nominalizminin kurucusu sayılır. Nominalizm, tümel kavramların gerçek olduklarını, başlı başına var olduklarını kabul etmez. Bu çığıra göre tümel kavramlar, benzer objeler için insanın düşünmüş olduğu şeylerdir. Nesnelerin ortak benzer yönlerine insanın takmış olduğu adlardır. Nomen. Dolayısıyla gerçek olan, gerçekten var olan ancak tek tek nesnelerdir. Individuum. Roskelmus'un başlatmış olduğu bu nominalist anlayış, bundan böyle bütün skolastik felsefe boyunca sürüp gidecek bir tartışmaya yol açacak, en sonunda ağır basarak skolastiğin çözülmesinin başlıca nedeni olacaktır. Bundan sonra skolastik felsefe boyunca uzanıp gidecek, yüzyıllar içinde bu felsefe için başlıca bir kaygı olacak olan bu çekişmede tümeller, universalia üzerindeki tartışmadır. Tümel kavramların varoluşları ne biçimdir? Tümel kavramlarının tek tek nesnelerle ilişkisini nasıl anlamalı? Bu tartışma çevresinde üzerlerinde durulan başlıca sorunlar bunlardı. Skolastik felsefenin gelişmesinde bu sorulara verilmiş olan tipik yanıtları şöyle özetleyebiliriz. 1. Tümel kavramların tanrısal ideler olarak nesnelerden önce başlı başına olan objektif bir realiteleri vardır. Universalia sunt ante rem. Bu anlayış aşırı realizm, başlıca temsilcisi de Anselmus. 2. yanıt, tümel kavramların nesnelerin içindedir. Universalia sunt in re. Nesnelerin özleriyle ilgili formlardır bunlar. Bu anlayışta bir realizm. Çünkü tümel kavramlar yine reel, gerçek şeyler. Ama nesnenin dışında ayrıca bir varlıkları yok. Varoluşları nesnede, nesne ile ilişkileri bakımından içkinler, immanent. Aşırı realizmde ise aşkın, transcendent'tırlar. Bu ikinci yanıta ılımlı realizm denilebilir. Başlıca temsilcileri de Abelardus, Albertus Magnus ile Aquinalı Thomas. Üçüncü yanıta göre ise tümel kavramlar nesnelerden sonradırlar. Universalia sunt post rem. Bizim sonradan kurduğumuz sübjektif kavramlardır bunlar ya da sadece nesnelere bizim vermiş olduğumuz adlardır. Nomen. Bu anlayışa da nominalizm denir. Başlıca temsilcileri başlangıçta Roskelmus, sonra da Okamlı William. Tümel kavramların varoluşları konusunda bu üç yanıt, skolastik felsefenin gelişmesindeki üç dönemi birbirinden ayıran ölçülerdir. Birinci anlayış, tümeller nesneden önce, skolastiğin ilk dönemi için. İkinci anlayış, tümeller nesnede, skolastiğin yükseliş dönemi. Üçüncü anlayış, tümeller nesneden sonra, skolastiğin son dönemi için karakteristiktir. Orta Çağ felsefesini çok uğraştırmış olan bu tümeller sorunun, Hristiyan kilisesi için hayati önemi var. Çünkü duyulur üstü olan dogmalara dayanak diye alınan Platoncu, Aristotelesçi öğretinin kaderi bu tartışmaya bağlıydı. Skolastik felsefe, Hristiyan doğmasını kavramsal bir çerçeve içinde sistemleştirmek, bunu akılla bağdaşan bir öğreti olarak temellendirmek uğraşısıydı. Bu işe temel olarak da skolastik felsefenin başında daha çok Platon'un, sonra da yükseliş döneminde Aristoteles'in felsefesi seçilecektir. İşte tümeller tartışması bu dayanaklar üzerinde geçmiştir. Tümeller tartışmasında tümel kavramlar ne biçimde vardırlar sorusu yanında bir de tümel kavramları nasıl ediniriz sorusu var. Bu soruda iki yanıt, 1. Augustinus'un anlayışı ile 2. Aristoteles'in görüşü birbirine çatışmışlardır. Aslında Platon'dan gelme olan Augustinus'un anlayışına göre biz ideaları tümel kavramları Tanrı'da seyrederiz. Tanrı'dan gelen bir ışık, bir esin bize ideaları gösterir. Sonra nesnelerde yine buluruz onları. Aristotelesçi anlayışa göre ise tümel kavramlara vardıran yol, algıladığımız tek tek nesneleri karşılaştırma ve soyutlama üzerinden geçer. Yukarı Orta Çağ nominalizminin kurucusu diye anılan Roskelnus'un öğrencisi Abelardus, tümeller tartışmasında ortalama bir tutum seçmiştir. Onun bu konudaki öğretisinde tümeller üzerindeki üç anlayışla belirmiş gibidir. Çünkü Abelardus'a göre tümel kavramlar sadece sözcüklerimiz için bir takım işaretler, nominalizm olmayıp anlamlı sözlerdir de ve bu anlamlar nesnelerin özünde de var, aristotelizm. Ayrıca tanrısal tindeki nesneleri yaratan ilk örneklerde tümel kavramları karşılamada, platonizm. Bir Fransız düşünürü olan Petrus Abelardus, Fransızcası Pierre Abelard, 1079-1142, Orta Çağ'ın en ilginç kişilerinden biri. Yapıtları bu çağda en çok okunmuş, etkisi büyük olmuş yazarlardan. Heloise ile olan bahtsız aşk serüvenini, ününü ayrıca yaymıştır. Si et no, Evet ve Hayır adlı eserinde Abelardus, skolastiğin yöntemini en güzel açık bilimiyle anlatmıştır. Bunun ne olduğuna yukarıda biraz dokunulduydu. Bu yöntemde din ve felsefe otoritelerinin, kilise babaları ile Platon ve Aristoteles'in, Hristiyanlığın dünya görüşü konusunda düşündüklerini karşı karşıya getirilir. Birleştikleri, ayrıldıkları noktalar belirtilir. Sonunda da otoritelerin kanılarında anlaşmakta, uzlaşmakta olduğu gösterilmeye çalışır. Otoritelerin düşündüklerini böylece bir araya getiren bu yöntem, sonra en önemli anlatımını, Sententia kitaplarını bulacaktır. Yukarıda sözü geçmişte, Sententia kitapları, sonraki skolastiğin yükseliş döneminin, summalarının, din öğretisinin esaslarını bir araya toplayan eserlerin öncüleridir. Bunlara yol açmışlardır. Dipnot: Sententia kitaplarının en önemlisi, ders kitabı olarak en çok kullanılanı, Libri Quator Sententiarum, 4 Sententia kitabı adındaki Petrus Lombardus'un yapıtlarıdır. Yazılışı 1150-52. Abelardus'un bir de Scito te ipsum, kendini bil adlı ahlak konusunda bir yapıtı var. Daha adından da anlaşılacağı gibi bu kitabında Abelardus insanı kendini bilmeye, ne olduğunu tanımaya, vicdanını araştırıp kendini bulmaya çağırıyor. Dolayısıyla insanı ağırlık merkezi olarak almak eğilimi var bu anlayışta. Bu da günü için çok modern bir tutum. Çünkü dünya görüşünde Tanrı'yı her şeyin merkezi yapan, teosentrik, orta çağ için esas olan Tanrı'nın buyruğudur. Dışımızdaki bu hiç şaşmaz otoritenin buyurduğudur. Oysa kendi içimizdeki bir otorite olan ahlak duygusu, vicdan yanılabilir. İşte Abelardus insana kendi içindeki otoriteye uymasını öğütlemek ister gibidir. Elbette bütün bunlar öyle pek açıkça söylenmiş şeyler değil. Abelardus'un düşüncesi subjektif, taşkın, tedirgin bir kişiliği var. Bu yüzden Orta Çağ'ın üzerinde en çok tartışılmış bir düşünürü olmuştur. Yapıtlarını sapkınlıkla dolu bulanlar, başka 12. yüzyıl mistiklerinin en güçlüsü, Kleurolu, Bernard olmak üzere, özellikle mistikler, kendisine karşı şiddetle savaşmışlardır. Abelardus, bir bilgin olmaktan çok, zeki, ince nüktesi olan bir yazardır. Oysa Fransa'da Chartres okulundan olanlar daha çok bilgin kimseler. Bu okulun en önemli düşünürü Gilbert de la Porre'dir. Ölümü 1154. Arap felsefesiyle bilimin etkilerine Batı'da ilk olarak bu okulda rastlıyoruz. Bu etkiler özellikle tıp, matematik ve doğa bilimleri konularındadır. Ayrıca da o zamana kadar Aristoteles felsefesinden bilinen kadronun genişletilmesine yol açmıştır. Bu yüzden bu okulda doğaya karşı kuvvetli bir ilgi uyanmıştır. Arap fiziğini, dolayısıyla bunun dayanağı olan Aristoteles'in doğa felsefesi, bir de Aristoteles'in yeni mantığı, analitikalar, Batı'ya bu okulun aracılığıyla girmeye başlamışlardır. Skolastiğin yükseliş dönemi. Skolastik felsefenin bir yükselişi olan ikinci dönemine, bu dönemdeki kalkınmaya şimdi sözü edilen 12. yüzyıl sonundaki gelişmeleri yol açmıştır. Bu gelişmelerin başında da Chartres okulu örneğinde gördüğümüz gibi Arap felsefesinin en önemli yapıtlarının öğrenilmesini saymak gerekir. Bu yapıtlardan Batı, özellikle Aristoteles'in felsefesini Arapça çevirileri ve yorumları üzerinden geniş kadrosuyla tanımak olanağını elde etmiştir. Bu da Batı'da bir Aristotelizm akımını başlatmıştır. İşte Skolastiğin yükseliş dönemini bu Aristotelizm beslemiştir. Bu kalkınmayı bu akım sağlamıştır. Orta Çağ'ın ilk yüzyıllarının 5-10. yüzyıllar Batı için kültür bakımından bir düşkünlük dönemi olduğu belirtilmişti. Buna karşılık bu sıralarda Doğu'da, özellikle de oluş içinde bulunan İslam dünyasında bir yükselme var. Felsefe de bilimler ile uygulamaları da ileri ve verimli burada. İslam felsefesi de tıpkı Batı'daki Orta Çağ Hristiyan felsefesi gibi pek çok antik çağ otoritelerine bağlı. Yalnız Hristiyan Orta Çağ felsefesine göre daha mutlu durumda. Çünkü dayandığı otoritelerin, orada da başlıca Platon ile Aristoteles, yapıtlarının önemlilerine geniş ölçüde sahip. Bu yüzden de Arap felsefesinde Aristoteles'in yapıtları daha baştan beri önemli bir rol oynamışlar, Batı'dan çok daha önce İslam felsefesinde bir Aristotelesçilik başlamıştır. Aristoteles'in felsefesinin Araplara tanıtmada aracılık edenlerin başında İbn Sina, Latinceleştirilmişi Avicenna, 980-1037 yer alır. İbn Sina bir bilgin tipi, kendisi hekim, doğa bilimine büyük yatkınlığı var. Ama bir doğa bilgini olan İbn Sina, felsefe ve ilahiyatla ilgili sorunları da incelemiş. Bu arada Hristiyan Orta Çağ felsefesini çok uğraştıran tümel kavramlar konusu üzerinde de durmuştur. Ona göre tümel kavramlar üç biçimde gerçektirler. 1. Tanrı'nın düşündüğü ideler olarak. 2. Tek tek nesnelerin iç özü olarak. 3. İnsan zihninde soyut kavramlar olarak. İbn Sina'nın bu tümeller anlayışını Skolastiğin yükseliş dönemi kendisine pek uygun bulacaktır. İbn Sina, Aristoteles'in ele aldığı hemen bütün konular üzerinde yazmıştır. Yazdıkları Chartres okulunda biliniyordu. Arap felsefesinin Batı dünyası için en önemli düşünürü İbn Rüşd'dür. Latinceleştirilmişi Averroes, 1126-1198. İbn Rüşd için filozof Aristoteles'tir. Aristoteles'i o yalnız filozof diye anar. Yapıtları da zaten Aristoteles'in yapıtlarının yorumları ile geniş tutulmuş açıklamalarıdır. İbn Rüşd'e göre din, felsefedeki doğruların mecazi olarak anlatılmasıdır. Dini inanç, akıl bilgisinin bir başka biçimidir. Genel olarak anlaşılır biçimidir. Eksoterik. Ruh öğretisinde İbn Rüşd, tek bir evrensel ruh olduğunu, tek tek ruhların bunun yalnız türlü türlü değişiklikleri olduğunu ileri sürer. Monosaikizm. Bundan da tek insan ruhunun değil de insanlık ruhunun ölümsüz olduğu sonucu çıkmaktadır. Oysa Aristoteles'in kendisi bu soruyu belirsiz bırakmıştı. Batı'nın Arap felsefesini ve kısmen de Aristoteles'in yapıtlarını tanımasına Yahudi filozoflarının çevirileriyle yorumları da aracılık etmiştir. Dipnot: O dönemdeki Yahudi filozofları da eserlerini Arapça yazmışlardır. Bu yüzden onları da Arap felsefesi çerçevesinde sayanlar vardır. Onun için hiç olmazsa Orta Çağ Yahudi filozoflarının en önemlisi olan Moses Maimonides'in Latinceleştirilmişi Moses Maimonides. Araplar Musa İbni Memun derler. 1155-1204. Birkaç düşüncesini belirtelim. Maimonides İbn Rüşd gibi Kurtubalı, Kordoba, İspanya. O da kesin bir Aristotelesçi. Ona göre peygamberleri bir yana bırakırsak, hiç kimse Aristoteles kadar doğruya yaklaşamamıştır. Din ile felsefenin, inan ile aklın uzlaşabileceklerine inanmakta Maimon. Akıl bilgisine ulaşmaya çalışmak, ona göre dini bir ödevdir de. İnan ile aklın çatıştığı yerde ise aklın üstünlüğünü tanımalı. İnanç da allegorik olarak yorumlanmalıdır. Maimonides'de ilk olarak bir salt akıl dini düşüncesiyle karşılaşıyoruz. Bu akıl dini açıklamadan, vahiden bağımsızdır. Ancak aklın ulaşamayacağı ama akla aykırı da olmayan doğrular açınlama ile bütünlenecektir. Ahlak öğretisinde Aristoteles'in izinde yürünen Maimuni, onun gibi duygulanımlara egemen olmak gerektiğini, olunabileceğini de bunların arasında doğru olan ortayı tutulacak ölçüyü metriopatia, aklın göstereceğini düşünür. Ama bu arada her türlü önceden belirlenmiş olma, praedestinatio düşüncesini reddederek istencin özgürlüğünü ısrarla belirtir. Ona göre Tanrı'nın ve aklın buyruğu karşısında insanın özgür olan istenci vardır. Hristiyan skolastiğinin yükseliş dönemine yol açmada önemli payları olduğu için arada Arap ve Yahudi felsefelerine kısaca dokunduktan sonra şimdi yine batıdaki skolastik felsefenin gelişmesine dönelim. Aristoteles'in yapıtları ile Aristoteles felsefesi üzerindeki Arap ve Yahudi yorumlarının çevirileri 12. yüzyıl sonlarında batıya ulaşınca burada bilgi kadrosu birdenbire genişlemiş oldu. Arapça üzerinden yapılmış çeviriler yanında doğrudan doğruya Yunanca'dan yapılmış Aristoteles çevirileri de var bu sıralarda. Bu zenginleştirilmiş bilgi gereçleri bu dönemde başlıca iki yerde işlenmiştir. Bu yerlerden birisi o sıralarda kurulmaya başlayan ilk üniversitelerdir. Skolastiğin ilk dönemi manastır, katedral ve saray okullarında gelişmişti. Büyük Orta Çağ üniversitelerinin kuruluşu ise skolastiğin yükseliş dönemini başlatmıştır. Dipnot: önce 12. yüzyılda Paris Üniversitesi, sonra 13. yüzyılda Oxford Üniversitesi kuruldu. Bu dönemde bilimsel çalışmanın üniversiteler yanında bir ikinci ağırlık merkezi de Dominiken ve Fransisken tarikatları olmuştur. 13. yüzyıl başlarında kurulan bu iki tarikatın da kuruluşu erekleri bilimsel değil, büsbütün başka. Bunlar sapkın, heretik akımlarla savaşmak, Hristiyan yaşayış ve erdemini yeniden diriltmek ülküsünü güdüyorlardı başlangıçta. Kurucuları olan İspanyol Dominikus 1170-1221 ile İtalyan Assisili Franciscus 1182-1226 dar anlamında filozof sayılmazlar. Dipnot: örneğin Assisili Franciscus öğretisiyle değil yaşayışı ile Hristiyan dünya ve hayat görüşünü örnek bir açıklık ve arılıkla canlandırmak istemiştir. Onun dünya görüşü şu: bütün yaratıkların kardeş olduklarına inanmak, İnsan hayatının anlamını kardeş sevgisine yararlı olmada bulma ve Tanrı'nın yapıtını yüceltme, yaşama sevincinin gerçek ve derin anlamını ancak bunlarda arama. Ama Orta Çağ Hristiyan felsefesinin bundan sonraki başlıca temsilcileri bu iki tarikat çerçevesinde yetişeceklerdir.